Ayrım 41. İnşallah. Oriana Fallaci. Sayfa 469. Dilini tükürüp attığı iki üst kesici dişlerden birinin boşluğunda gezdirdi. Morarıp davul gibi şişen burnunu yokladı. Yine acı acı gülümseyerek çantasını Argan sokağında bırakmakla iyi etmediğini düşündü. Aynaya bakıp dillere destan güzelliğinin ne hale geldiğini görmek ilginç olurdu. Hiçliğin kendisini yutmasına izin vermek dürtüsü artmıştı. Kim bilir, ölüm belki de düşman değildi, belki de bir anaydı. Doymak bilmeyen karnı sığınma ve dinlenme sağlayan gerçek bir anaydı. Bu sığınağa, bu dinlenmeye kavuşmak kaygısı artık benliğini öylesine sarmıştı ki George saplantısı bile hafiflemişti. Ama birden bir şey oldu. Şükran anam, Şükran sözcüklerinin seslerine kendini kaptırmışken birden ölçüsüz bir ölüm sabırsızlığı içeren iri mavi gözün yerini ölçüsüz bir yaşama sabırsızlığı içeren iki iri göz aldı. Angelo'nun gözleri. Fırlayıp ayağa kalktı. Son gücünün sağladığı dürtüyle son soluğunu vermek için ciğerlerini şişiren ölümün eşiğindeki bir insanın ani, geçici canlılığıyla kendini hastanenin dışına attı. Acıyan yaralarına, dayanılmaz baş ağrısına aldırmayıp, büyük yorgunluktan, yoğun isteksizlikten sıyrılarak milislerin durdurduğu kadın kalabalığına karıştı. İtalyan karargahının yolunu sordu. Sağa dön diye yanıt verdiler, kuşku ve acımayla bakarak. Atsız yola varınca sola sap, Gobere'nin güney kesimi boyunca git, Şatila kavşağına, aerodrom yoluna doğru devam et. Hemen yola koyuldu. Yüksek topukları üstünde her zamankinden fazla sekerek, gecenin ayazında her zamankinden daha çok titreyerek, tüylü kumaştan köpeğin biraz ısıtmasını her zamankinden daha çok dileyerek, cehennemin artık dayanılmaz boyutlara ulaştığı atsız yola vardı. Şatila'ya yerleştirilmiş M48'ler atışlarını ikiye katlamış, 6. Tugay'ın havancıları ateşi yoğunlaştırmışlardı. Atılanların çoğu yola düşüyordu ama aldırmıyordu buna. Tek düşüncesi bir an önce varmak, Angelo'ya bir şey olmadığını öğrenebilmekti. Attığı her adımda içinden şunları yineliyordu. Onu görmek istemiyorum. Onun da beni görmesini istemiyorum. Tek isteğim sağ olduğunu, başına bir şey gelmemiş olduğunu öğrenmek. Sağ olduğunu, başına bir şey gelmemiş olduğunu öğrenemezsem gözlerim arkada kalır. Gobeire'nin güney kesimi boyunca yürüdü. Şatila kavşağına varınca artık 24'e yerleşmiş olan İvedi Yardım Bersakliyelileri M113'ün gözetleme deliklerinden onu gördüler. Araç komutanı dayanamayıp bağırdı. Amma taşaklı kadın. Aerodrom yoluna saptı. Karargahla arasındaki 200 metreyi geçti. Nöbetçi kulübesine yaklaşınca nöbetçiler göğsüne garip bir şey bastırarak seke seke yürüyen, bir dişi kırık, üstü başı parçalanmış bu kadının kim olduğunu merak ettiler. ''Dur, olduğun yerde dur. Kimsin? O pakette ne var? Bir bomba mı? Git, burada duramazsın.'' Bir bidona yaslandı. ''Angelo'ya bir şey oldu. Çekil git.'' Birisi ondan yana çıktı. ''Bırakın da konuşsun kadın.'' Canı çıkmış zaten, görmüyor musunuz? Sonra kadına döndü. Ne istiyorsun? Angelo sağ mı, onu öğrenmek istiyorum. Arap bürosundaki çavuş Angelo mu? Evet, sağ. Şatila'dan yeni döndü. Hastanede onu canlandıran son gücünün dürtüsüyle doğruldu. Gerçekten mi? Gerçekten. Kimsin sen? Ninet'im ben. Ninet? El fenerlerini tuttular kadının üstüne, iyice baktılar. Ve hemen her gün karargaha gelerek neşe saçan kadının hareli kestane saçlarını, inanılmaz menekşe gözlerini, upuzun bacaklarını yavaş yavaş keşfettiler. Gözlerine inanamayarak hep bir ağızdan bağırdılar. Vay canına Ninet, ne oldu sana? Bir dişin kırılmış, burnun kırılmış. Nasıl gelebildin buraya? Angelo'yu çağıralım. Bir adım geri çekildi. Hayır, çağırmayın onu. Niçin çağırmayalım? Çünkü... Tüylü kumaştan köpeğe baktı, yumuşak kulaklarını, kadife sırtını, sarkık dilini, göğsündeki boynundaki küçük kan lekelerini yavaşça okşadı. Sonra onu kum torbalarının üstüne bıraktı. Çünkü yalnızca bunu bırakmaya geldim. Bunu mu? Oyuncak mı? Bir armağan, bir ayrılış armağanı diye mırıldandı sakin sakin. Sonra da denilenlere aldırmadan dönüp gitti. Ninet gitme. Ninet bekle. Çok tehlikeli orası. Burada kal Ninet. Onları duymuyordu bile. Duyması da gerekli değildi. Ruhunun acıları sona erdiğine göre tek gereksemesi oldum olası karşı çıktığı bir şeyin üstüne yürümekti. Boltzmann gibi oldum olası tiksindiği bir şeye kendini teslim etmekti. Bunu bilmek sessiz bir mutluluk veriyordu ona. Yaşam çevriminin sona erdiğini anlayıp korkulardan, pişmanlıklardan arınarak kendisine ölmek için bir yer arayan, bir insanı rahata kavuşturan kurtuluş duygusunu sağlıyordu. Şatila kavşağına birkaç metre kala kaldırımda bir an durakladı. Hala ensesinde uzun saçların altında duran çapa biçimli haçı aradı yavaşça. Yine yavaşça eski yerine boynunun altına getirip görünür kıldı. Sonra yine seke seke ama önünde sonsuzluk bulunan bir insanın hiç acele etmeyen adımlarıyla yürümeyi sürdürdü. Atsız yola geldi, karşıya geçti, karşı kaldırıma geldiğinde Nasır Bulvarı'na yönelir gibi oldu ama yönelmedi. Sanki yazgısıyla sözünün Nasır Bulvarı'nda değil, Faruk Sokağı'nda olduğunu sezerek Faruk Sokağı'na saptı. Burada 50 metre ilerleyip iskemlesinde nargile içmeyi sürdüren yaşlı adamın yanına vardı. Tam o çocuk gelip silahını aldı mı diyeceği sırada kulaklarını çirkin bir ses tırmaladı. Kaleşnikov'um. Az önce silahsız olarak Raşit'e yakalanınca güzel bir fırça yiyen maymuncuktu. Alçak herif, kaçtın demek. Kaleşnikov'unu atıp kaçarsına, hemen git silahını bul. Bulmazsan dünyaya geldiğine pişman ederim seni. Yine önüne geçilemez bir korkuya kapılmış, silahı vermiş olduğu kadını bulmak amacıyla geri dönmüştü. Ve kadın karşısındaydı. Beyaz entarisi kararmış olsa da karanlıkta bir fener gibi ışıyordu. Hemen tanıdı onu. Üstünün başının parçalanmış, yüzünün değişmiş olmasına karşın tanıdı. Kadın da tüylü miğferinden onu tanımış, hemen ona doğru gitmişti. Ya vallat oğlum. Çirkin ses daha da çirkinleşti. Çaldın silahımı, çaldın. Hayır güzelim, kendin verdin ya. Hiçbir şey vermedim sana. Sen çaldın. Satmak için çaldın, pis karı, dişsiz karı. Satmadım güzelim, sakladım. Nereye, hemen ver, yoksa öldürecekler beni. Şurada güzelim, kapının arkasında. Hangi kapının? Kuyumcunun yanındaki kapının. Sen dur, gidip getireyim. Verme dedi, sütlü göz bebeklerini açan yaşlı adam. Verme ona. Vermek zorundayım dede. Vermezsem öldürürler onu. Dediğini duymadın mı? Verme diyorum. Verirsen seni öldürür. Sessizce gülümsedi. Kuyumcu dükkanının yanındaki kapıya doğru yürüdü yavaşça. Kaleşnikov'u alıp maymuncağa doğru geldi. Silahı öfkeyle alan maymuncuk tam gidecekken yanmakta olan bir evin alevleri canlanarak küçük İsa'nın yanındaki küçücük yakutu ışıtıp sonra da çapa biçimindeki haçın tümünü aydınlattı ve Faruk Sokağı'nda bir uluma yankılandı. Pis gavur, satılmış orospu. Ninet boynundaki zinciri kopartmak için uzanan eli, sonra zinciri cebine atan maymuncuğun yüzündeki anlamı ancak görebildi. Hem budala hem kalleş, aptalca bir anlam, aynı zamanda da öldürmekten, yıkmaktan başka bir şey öğretilmemiş bir serserinin olabileceği ölçüde suçsuz bir anlam diye düşündü. Hemen ardından çekilen tetiğin sesini duydu. Sarı bir ışık gördü. Tutuşmuş çakıl taşlarının boğazından geçip göğsünden geçip kendisini geriye doğru ittiklerini duymsadı ve her şey kararıp solarken ve maymuncuk yeniden pis gavur, satılmış orospu diye ulurken gözleri görmeyen yaşlı adam silahı verme demiştim, verme demiştim diye söylenirken dişsiz hırsız karı boğazında kocaman bir yarık, göğsü delik deşik yere yığıldı ve kollarından akan kan asfalta bulaşmaya başladı. İşte o sırada inanılmaz menekşe gözlerini açtı, rahatlama getiren derin bir soluk aldı. Kendini doymak bilmez karnı sığınma ve dinlenme sağlayan anaya teslim etti. Hiçliğin kendisini yutmasına izin verdi. Şükran anam, şükran. Gece yarısı oldu bunlar. Tam gece yarısıydı. Ve başpapaz bir mahzende yine kardeşlik ve barıştan söz ederek İsa'nın doğumunu kutlarken ateşkes umudu suya düşüyor, çarpışmalar doruğa ulaşıyordu. M48'ler daracık sokaklarda sıkışıp kalacakları için Gobeyre'ye Nasır Bulvarı'ndan cepheden Argan Sokağı geçit vermediği, atsız yoldan yapılacak bir saldırı ise Haret Hereik'teki Amalcıları harekete geçireceği için de yanlardan saldıramayan hükümetçiler ağır topları devreye sokmuşlardı. Cemayel'in dağlara yerleştirdiği 103 ve 155 milimetrelik topları. Bunun üzerine Raşit elinde ne varsa onlarla Çin roketleri, PK-46 makinalı tüfekleri, 60 ve 80 milimetrelik havanlar, kalaşnikovlar, RPG'lerle karşılık vermeye başlamıştı. Yanardağ'ın lavları neredeyse 7 saattir içine hapis olduğu sınırların dışına taşıyordu. Yanardağ çakıllarını karargaha, sahra hastanesine, lojistiğe, kartal üstüne püskürtüyor, taşlar Burç el Baraçni'ye bile ulaşıyordu. Akbaba'nın dramı ise acının doruklarına tırmanıyordu. Komut vermenin çok kolay olduğunu, komuta etmenin keyif verdiğini sananlar büyük bir yanılgıya düşerler. Çünkü komuta etmek, başkaları adına karar vermek, başkaları adına karar vermek ise başkalarının kelleleri üzerine hesap yapmak anlamına gelir. Başkalarının kelleleri üzerine hesap yapmak da sıkıntılardan oluşan bir yükün altına girmek demektir. Biraz aklınız, vicdanınız varsa, budala ya da sorumsuz değilseniz her seçenek tuzaklar içerir. Her seçenek ufacık bir sarsıntının aynaları oynatarak renkleri biçimleri bozup yeni bir görüntü oluşturduğu bir kaleidoskop görüntüsü gibi dengesiz bir öneridir. Üçgenin yerini dörtgen alır, dörtgenin yerini altıgen alır, trapezin yerini eşkenar dörtgen alır, karanın yerini ak, kırmızının yerini sarı, yeşil, kahverengi ya da mavi alır. Her biçim, her renk geçerli ama aynı zamanda yıkıcı bir seçenek oluşturur. Ruhunuzu paramparça eder bu açmaz. Her önder, bir topluluğun başına geçen budala ya da sorumsuz olmayan her insan bilir bu gerçeği. Ama savaşan bir generalden daha iyi bilen çok az insan vardır. Generalin yapacağı seçim, binlerce kişinin bu arada kendi askerlerinin ölüm kalım kararını verir. Ve bu gece artık ateşe ateşle karşılık vermeye, gemilerden ateş açmaya kararlı Akbaba'dan daha iyi bilen kimse olmazdı bunu. Saat 10'a doğru Charlie walkie-talkie ile Zandra Sadr'ın evinden aramış, şunları demişti. Generalim, Gobeyre'de telefonlar hala çalışmıyor. Efendi Hazretlerinin gönderdiği haberciler de geri dönmediler. Efendi Hazretleri sabırlı olmamızı, beklememizi istiyor. Sabırlı olup bekleyelim generalim. İster istemez kabul etmişti. Saat 11'e doğru Charlie yine arayıp şunları demişti. Generalim, haberciler dönerken bir yerde sıkışıp kalmışlar. Efendi Hazretleri adam gönderdi onları getirmek için. Bizden 30-40 dakika daha süre istiyor. Verelim derim generalim. Bağırıp çağırarak da olsa bu süreyi vermişti. Ama 40 dakikanın sonunda Charlie'den ses çıkmamış, Cemal'in topçusu 130 ve 155 milimetrelik toplarla ateşe geçmiş, yanardağın lavları karargaha, sahra hastanesine, lojistiğe, kartal üstüne ve Burç el Baraçni'ye doğru akmaya, kaleidoskoptaki görüntüler kim bilir kaçıncı kez değişmeye başlamış ve Akbaba başını öne eğerek komuta merkezinden çıkmıştı. Odasına kapanmış, donanma komutanını bulunduğu Albatros kruvazörünün frekansına bağlı telsizin başına geçmiş ve birkaç saniye içinde bizim yerimize bir başka şeyin karar vermesi durumunda erişilen aşamaya erişmişti. Yalnızca savaşta olmaz bu durum, günlük yaşamda da olur. Söz gelimi, bize büyük acılar veren, bu acıların içinde tükenip bir ipe asılı olarak can çekişen toplumsal ya da duygusal ilişkilerde. Uslanmaz bir kumarbaz açmazlarını Rouge or Noir ile çözen bir insan değilseniz bu ipi kesmeden önce iyice düşünürsünüz. İyimserliğinizi zorlayarak belki güçlü bir iptir dersiniz. Umudunuzu zorlayarak tükenen şeyi belki yeniden canlandırabilirim dersiniz. Ölümle burun buruna gelseniz bile beklersiniz. İlişkinin sakatlığı sonsuz bir bekleme biçiminde billurlaşsa bile kararınızı, ipi kesme dürtünüzü ertelersiniz. Sonra birden bir şey sizin yerinize karar verir. Nedir bu? Zorlanan iyimserliğin kalıntılarını silip süpüren bir olaydır. Zorlanan umudun artıklarını yok eden bir eylemdir. Hayır, sağlam değil, çok zayıf bir ip. Varlığı bir, yokluğu bir, sonucuna varmanıza yol açan bir sözcük. Sabredemez, bekleyemez, umut edemezsiniz artık. Elinizi uzatır, kesersiniz ipi. Akbaba da elini uzattı, mikrofonu kaldırdı. Albatros'u aramak için ağzına yaklaştırdığında, başkaları için karar vermenin, başkalarının kelleleri üzerine hesap yapmanın sıkıntısıyla buğulu gözleri bakın neler gördü. 41. ayrımın sonu. Sayfa 476.